Ayrım 12, kavgamız, Atakan Büyükdağ, sayfa 194. Hız kesmeden çalışmalarına devam eden ekip Joliot-Curie'nin yapay radyoaktivite keşfinin haberini aldıktan sonra adeta 5. vitese geçerek çalışmalarını daha da hızlandırdı. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hızlıca radyoaktiviteyi inceleme zamanıydı. Tüm dünyadaki diğer bilim insanları nötron bombardımanının gereksiz bir uğraş olduğunu düşünüp buna gerekçe olarak da nötronun pozitif yüklü alfa parçacıklarına göre çok daha az bulunduğunu öne sürseler de Szilard gibi Fermi'de nükleer bombardımanda alfa parçacıkları yerine nötron kullanmanın faydasını öngörmüştü. Çünkü nötron yüksüz bir parçacıktı ve atom çekirdeğindeki pozitif elektrik yükü yüksüz bir parçacığa itme kuvveti uygulayamazdı. Bu da nötronun çekirdeğe doğrudan girebilmesini sağlardı. Bu mantıkla yola çıkan Fermi 1934'te nötron bombardımanı denemelerine başladığında henüz 33 yaşındaydı. Nükleer fiziğe olan ilgisi doruklarda gezen Fermi, diğer bilim adamlarının aksine ailesine oldukça bağlıydı. 1928 yılında o sıralar Roma Üniversitesi'nde bir öğrenci olan İtalyan donanmasında görevli Yahudi bir memurun kızı Laura Capone ile evlenen Enrico Fermi, hem bilime hem de ailesine ayrı ayrı vakit ayırmanın önemini kavramış bir bilim adamıydı. Sabahları birkaç saat evde yalnız çalışır, saat 9'da enstitüde olur, 12.30'a kadar çalışır ve öğle yemeğine eve geri dönerdi. Öğle yemeğinden sonra saat 16'da enstitüye geri döner, 20'ye kadar orada çalışır ve akşam yemeği için tekrar eve dönerdi. Bu alışkanlığı öyle güzel disipline etmişti ki hem aile yaşantısından hem de yaptığı işten müthiş keyif alır hale gelmişti. Mutlu bir aile yaşantısı bilimdeki başarılarının da perde arkası olacaktı. Yine sıradan bir gün öğle yemeğinden sonra saat 16'da enstitüde olan Fermi laboratuvarda Rassetti'ye rastladı. "Fermi, nükleer fizik gün geçtikçe daha zevkli bir hale geliyor sanki Rassetti. Ne dersin?"
"Rassetti kesinlikle profesör. Özellikle şu Joliot-Curie'nin yapay radyoaktivite keşfi olağanüstü bir şey. Doğa gerçekten inanılmaz bir olgu profesör. Gün geçtikçe yeni bir yüzünü keşfediyoruz. Özellikle radyoaktivite doğanın bize oynadığı en büyük oyunlardan biridir. 1930'lardayız ve hala keşfedilmemiş ne kadar çok şey olduğunu yeni keşifler sayesinde öğreniyoruz."
Fermi, Lord Kelvin'in 1900 yılında fizikçilere seslenirken kurduğu cümle aklıma geldi. "Şüphesiz fizik alanında keşfedilecek yeni bir şey yok. Geriye kalan daha kesin ve daha titiz hesaplamalardır." "Hala yaşıyor olsaydı bu günleri gördüğünde ne derdi acaba?"
"Rassetti, aynı Lord Kelvin, havadan daha ağır bir cismin uçması mümkün değildir" de demişti. Gaflarla dolu bir bilim adamıydı.
Fermi, yine de bilim dünyasına inanılmaz katkıları oldu. Neyse, biz kendi çağımıza geri dönelim. Özellikle şu Joliot-Curie'nin yapay radyoaktivite keşfi konusuna. Biliyorsun ki Joliot-Curie pozitif yüklü alfa parçacıkları ile alüminyum atomunu bombardımana tuttu ve yapay radyoaktivite elde etti. Bu deney ne kadar başarılı olsa da ben bu deneyde bir eksik görüyorum. Bence bir atom çekirdeği bombardımana tutulacaksa artık pozitif yüklü alfa parçacıkları ile değil, yüksüz nötronlarla bombardımana tutulmalı. Nötronlar yüksüz parçacıklar olduğu için atom çekirdeğine giderken herhangi bir itme kuvveti ile karşılaşmazlar ve hız kaybetmeden atom çekirdeğinin içerisine girerek tüm enerjilerini içeri aktarırlar. Benim aklıma takılan soru şu aslında Rassetti. Joliot-Curie alfa parçacıkları ile gerçekleştirdikleri bombardıman sonucunda yapay radyoaktif salınım elde ettilerse biz aynı deneyi nötronla gerçekleştirirsek acaba neler elde ederiz?
Rassetti, kesinlikle katılıyorum profesör. Bombardıman yüklü alfa parçacıkları ile değil, yüksüz nötron ile gerçekleştirilmeli. Radyoaktif salınım inanılmaz bir şey profesör. Acaba bunu alüminyumun dışında hangi elementler gerçekleştirir?
vermi. İşte ben de tam olarak bu soruyu kendime soruyorum. Bu sorunun cevabını bulabilmek için periyodik cetveldeki her elementin atomlarını nötron bombardımanına tutmamız ve hangilerinin radyoaktif salınım yaptığını tespit etmemiz lazım. Hatta benim aklıma başka bir soru daha geliyor. Düşünsene Rasetti. Ya atom çekirdeği bombardıman sonucunda çekirdekten dışarıya nötron salarsa, işte o zaman zincir reaksiyon gerçekleşebilir. Tüm bu soruların cevapları için her elementin atomunu teker teker nötron bombardımanına tutmamız gerekir. Fakat bu süreci hayata geçirebilmek için önce güçlü bir nötron kaynağına ihtiyacımız var.
Rasetti Profesör, gerçekten heyecanlandım. Ama kötü bir de bir zamana denk geldik. Hem Segre hem Amaldi hem de ben dönemsel olarak Avrupa'daki çeşitli üniversitelere gidiyoruz. Seni burada yalnız bırakacağım.
Fermi, ben de burada sessizliğin tadını çıkarırım. Merak etmeyin, önemli bir gelişme olursa mutlaka size yazarım. Hatta bakarsın sizi acilen buraya çağırırım.
Rasetti'nin dediği gibi ekip üyeleri dünyadaki gelişmeleri sıcağı sıcağına takip etme olanağına sahip olmak amacıyla Avrupa'daki üniversitelere gitmişler, Fermi'yi yalnız bırakmışlardı. Yalnız çalışmaktan keyif alan Fermi ilk iş olarak ihtiyacı olan nötron kaynağı düzeneğini kurma girişimlerine başladı. Fermi radon kullanarak bir düzenek oluşturdu ve saniyede 100.000'den fazla nötron ateşleyen bir nötron bombardımanı kaynağı elde etmeyi başardı. Artık nötronlar bu kaynaktan çıkıp atom çekirdeğini hedef alacaklar ve arka arkaya çekirdeğe çarparak parçalayacaklardı. Öncelikle hidrojen gibi hafif elementleri bombardımana tutan Fermi, ilk başlarda istediği sonuçları alamıyor, bir türlü radyoaktif salınımı elde edemiyordu. Ama Fermi, Julio Curie'nin deneylerinin sonucundan biliyordu ki, alüminyum alfa parçacıklarıyla bombardımana tutulduğunda salınım yapıyordu. O zaman alüminyum nötron bombardımanına tutulursa daha da büyük bir salınım yapmalıydı. Fermi, hidrojenle vesaire uğraşmayayım, hemen alüminyuma geçeyim dedi. Denildiği gibi de oldu. Yakın zaman içerisinde Fermi, alüminyumda 12 dakikalık yarı ömürlü bir radyoaktif salınım keşfetti. Bu Julio Curie'nin buluşundan bile daha farklı ve daha kapsamlı bir keşifti. Tahmin ettiği gibi nötron bombardımanı, alfa bombardımanından çok daha verimli olmuştu. Sonuçları gören Fermi acilen Amaldi'yi, Segre'yi ve Rasetti'yi İtalya'ya çağırdı.
Fermi, arkadaşlar merak etmeyin, sizi boşu boşuna İtalya'ya geri getirmedim. Şu andan itibaren bizi burada oldukça ilginç bir gelecek bekliyor. Siz yurt dışında eğitimlerinize devam ederken burada inanılması güç şeyler yaşandı. Julio Curie çiftinin alüminyumu alfa bombardımanına soktuğu deneyi biliyorsunuz. Ben bu deneyi alfa yerine nötron bombardımanı ile gerçekleştirdim. Nötronun yüksüz bir parçacık olmasından dolayı atom çekirdeğine daha rahat nüfuz edebileceğini, elektrik bariyerine takılmayacağını öngörüyordum. Bu nedenle radon kullanarak saniyede 100.000'den fazla nötron ateşleyen bir nötron kaynağı oluşturarak alüminyumu nötron bombardımanına tuttum. Sonuç ne oldu biliyor musunuz? 12 dakikalık yarı ömre sahip radyoaktivite. Bu Julio Curie'nin veya başka bir bilim adamının henüz keşfedemediği bir şey. Bir elementi nötron bombardımanına tuttuk ve radyoaktif salınım gerçekleştirmesini sağladık. Benim aklımda şimdi tek bir soru var. Acaba diğer elementleri nötron bombardımanına tuttuğumuzda ne tür sonuçlarla karşılaşacağız?
Amaldi Profesör, sen bir dahisin, bu inanılmaz.
Segre, peki şimdi ne yapacağız?
Rasetti, bir sonraki adım belli. Tüm elementleri teker teker nötron bombardımanına tutacağız, değil mi Profesör?
Fermi, aynen öyle Rasetti. Şimdi asıl ihtiyacımız olan şey hız. Ben bu buluşumu hemen nötron bombardımanından doğan radyoaktivite adı altında yayımladım. Yayınımı okuyanlar da hemen çalışmalara başlayacaklardır. Bizim onlardan hep bir adım daha önde olabilmemiz için hızlı olmamız lazım. Bu nedenle ciddi bir iş bölümü yapmamız gerekiyor.
Birazdan belirteceğim görev dağılımlarına harfi harfine uymanızı istiyorum. Düzensizlik bize başarısızlık getirir.
Öncelikle görev dağılımına benden başlayalım. Ben deneyleri ve hesaplamaları yapacağım.
Amaldi, sen elektronik gereçlerin kullanımından sorumlusun.
Segre, sen de materyallerin güvenliğinden sorumlusun. Yani hem bombardımana tutacağımız elementlerin hem de nötron kaynaklarının başına bir şey gelmediğinden ve gelmeyeceğinden emin olacaksın.
Rasetti, sen de doğrudan benim talimatlarımla bana yardım edeceksin.
Biliyorum ki hepiniz her alanda görev alacak kadar yeteneklisiniz ama şu anda asıl ihtiyacımız olan yeteneklerinizi bir yana bırakıp ekip olarak hızlı çalışmak.
Ekip teker teker nasıl istersen profesör dedi ve çalışmalara muazzam bir hızla başladılar. Bu görev dağılımı ile birlikte ekip müthiş bir hıza kavuşmuştu. Hız kesmeden devam eden ekip teker teker elementleri nötron bombardımanına tutuyor ve salınım elde etmeye çalışıyordu. Bu süreç içerisinde birçok elementin radyoaktif salınımlarını keşfettiler ve bunları yayımlamaya başladılar. Demirden sodyuma, baryumdan bakıra birçok elementi test edip doğruladılar. Bu süreç zarfında nötron kaynaklarını da geliştirmişlerdi. Artık saniyede 1 milyon nötron ateşleyen bir düzeneye sahiptiler. Bombardıman sırası şimdi de son element uranyuma gelmişti. Görev tamamlanmak üzereydi. Uranyumu bombardımana tuttuklarında, uranyum atomunun çekirdeğinin bir nötron kaptığında bir enerji edindiğini ve kendini yeniden dengelemek için bu fazla enerjiyi salınım yaparak çekirdekten attığını keşfettiler. Öte yandan uranyum bünyesine aldığı nötronun kütlesiyle birlikte de kütle numarasını 92'den 93'e çıkarıyor ve belirli bir süre bu şekilde kalıyordu. Uranyumun 93 kütle numaralı hali uranyumun bir izotopudur. Bu çıkarımları da 10 Mayıs'a yayımlayınca artık tüm elementler bombardımana tutulmuş ve sonuçlar yayımlanmış oldu. Kısacası görev tamamlanmıştı. 26. Bölüm. Szilard hayatının en somut adımlarından birini atıyor. Fermi ve ekibinin yayınını okuyanlardan biri de tabii ki o sıralar hala kendisine ümitsizce finansör bulmaya çalışan Leo Szilard'tı. Hala var olan deneylerin bir boyut ilerisine yani zincir reaksiyonu düşünmeye devam eden Szilard, bunun nasıl gerçekleşebileceği üzerine kafa yorarken birden aklına kritik kütle geldi. Yani zincir reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli kitle büyüklüğü. Daha sonra da kafasının üzerinde o anda aniden parlayan düşünce balonu belirdi. Eğer kalınlık kritik kütleden büyükse zincir reaksiyon gerçekleşebilir. Evet, beyindeki limitsiz laboratuvar meyvelerini vermişti. Szilard'ın aklına kritik düşünceler geliyordu. Ama şimdi denemeleri yapmak için reel bir laboratuvara ihtiyacı vardı. Teoriyi pratiğe dökme zamanı gelmiş de geçmişti bile.
Kesinlikle bana iyi bir laboratuvar lazım ama bu finansör olmadan yapılacak bir şey değil ki. En azından kendi başıma yapabileceğim gereçleri hazırlayayım. O sürede de finansör görüşmelerini hızlandırırım. Başka yapılabilecek bir şey yok diye düşünen Szilard'ın ilk iş olarak nötron kaynağı oluşturması gerekiyordu.
Ve bunun içinde en pahalı elementlerden biri olan ve dünya üzerinde oldukça nadir bulunan radyuma ihtiyacı vardı. Szilard, namına yakışır şekilde yine oldukça ilginç bir fikirle çıkageldi.
Hastanelerde radyum vardır, zaten pek işlerine de yaramıyor. Ben en iyisi bir hastaneyi bağlayayım, bakarsın müdürü fizik sevdalısı çıkar, bana izin verirler dedi ve St. Bart Koleji'nin hastanesine giderek oradaki radyumu kullanmak için izin istedi.
Szilard, iyi günler müdür bey.
Müdür, iyi günler Bay Szilard, size nasıl yardımcı olabilirim?
Szilard, müdür bey, ben Nazi Almanyası'ndaki zulümden kaçan bir bilim adamıyım. Zorlu şartlarda buraya geldiğimden dolayı da kurulu bir düzenim yok. Çalışmalarıma devam edebilmek için bir laboratuvar kurma niyetindeyim. İlk olarak da oluşturacağım nötron kaynağı için bir miktar radyuma ihtiyacım var. Müsaadenizle sizden bu radyumu kullanabilme izni istiyorum.
Müdür, Bay Szilard, bu mümkün değil. Yanlış anlamayın ama buraya gelip ben bir bilim adamıyım ve bana şunu verin diyen her kişiye istediğini veremeyiz.
Szilard,
Müdür bey, şu an güvendesiniz değil mi? Ülkeniz işgal altında değil ve siz de gönül rahatlığıyla evden işe, işten eve gidebiliyorsunuz değil mi?
Müdür, evet, neden bu soruları soruyorsunuz?
Szilard, müdür bey, ben sizin bu güvendiğinizi devam ettirebilmeniz için çalışan bir bilim adamıyım. Yani demin bahsettiğiniz, bana şunu verin diyen her bilim adamından biri değilim. Nazi Almanyası'nda artan antisemitizm dalgası ve milliyetçilik akımı yakın tarih içerisinde buraya kadar gelecek. Bu su götürmez bir gerçek. Ve korkum şu ki o zamana kadar Nazi Almanyası zincir reaksiyonu elde eder ve üzerine atomdan enerji elde ederse bulunduğumuz şehri saniyesinde tarihe gömebilecek bir enerji açığa çıkabilir. Ve ben bunu durdurmaya çalışıyorum. Hepimiz fedakarlık yapmak zorundayız müdür bey. Bu hepimizin sorumluluğu.
Müdür, haklı olduğunuz konular var. Ama yine de size yardım edebileceğimi düşünmüyorum Bay Szilard.
Szilard tam bu sefer de olmadı diye düşünerek kalkmak üzereydi ki birden gözü müdürün masasının üzerindeki siyah beyaz kartpostala takıldı. Üzerinde ata binen çıplak bir kadının figürü vardı. Szilard bu kadını tanıyordu. Bu kadın fedakarlığın sembolü Lady Godiva'ydı. Szilard birden aklına gelen fikir nedeniyle kalkmaktan vazgeçip kendinden emin bir şekilde sırtını koltuğa yasladı ve o kritik soruyu sordu.
Szilard, masanızın üzerindeki kartpostala gözüm takıldı da müdür bey. Oldukça güzel bir kartpostal. Üzerinde Lady Godiva'nın resmi var. Müdür, öyle mi? Bilmiyordum. Çok sevdiğim bir arkadaşım göndermiş bana da.
Szilard, üzerinde Lady Godiva olduğuna göre size oldukça manidar bir mesaj vermek istemiş olmalı. Lady Godiva'nın hikayesini bilir misiniz müdür bey?
Müdür, bilmiyorum ama şu anda oldukça merak ettim. Lütfen anlatır mısınız Bay Szilard?
Szilard, Lady Godiva fedakarlığın sembolüdür müdür bey. Hikayesi de şöyledir. Lady Godiva, İngiltere'deki Coventry şehrinin yaşlı lordu Leofric ile evlendirilmiş olan güzelliğiyle nam salmış bir 11. yüzyıl asilzadesidir. Eşi Lord Leofric ise zalimliğiyle ünlü bir komptur. Halkın sırtına kaldıramayacağı yükte vergiler bindirir. Bir zaman sonra halk artık dükkanlarından çıkamaz, vergilere para yetiştiremez hale gelir. Vergiler şehirdeki mutluluğu alıp götürmüştür. Manevi inancı yüksek, sıkı bir katolik olan Lady Godiva'nın ise bu duruma içi kan ağlamaktadır. Her gün eşine vergileri hafifletmesi için yalvarır. Lady Godiva yalvardıkça Leofric daha da zalimleşir. Godiva yalvarır, Leofric vergileri artırır. Ama Lady Godiva pes etmez. Gündüz akşam demeden vergiler hafifletilene kadar eşinin peşini bırakmaya niyetli değildir. En nihayetinde baskıdan bunalan Lord Leofric,
''Yeter, bu kadar değer verdiğin, önemsediğin halk senin için ölüp bitiyor mu sanıyorsun? Nedir bu takıntın? Halkın bizi önemsediği yok. Sen niye onları bu kadar önemsiyorsun?'' der.
Godiva ise ''Ben halkın kesinlikle bizi önemsediğini düşünüyorum. O vergilerin altında ezilen halk çok daha iyi bir hayat hak ediyor.'' der.
Bunun üzerine Leofric, ''Tamam, eğer sen haklı çıkarsan vergileri hafifleteceğim. Çırılçıplak soyunup bir ata binmeni ve gündüz vakti şehri turlamanı istiyorum. Haber de yolla onlara. Çırılçıplak geleceğim, bana bakmayan.'' dedirt. ''Bakalım güzeller güzeli Godiva'ya bakacaklar mı, bakmayacaklar mı? Eğer senin fedakarlığına değer verip de bakmazlarsa vergileri hafifleteceğim.'' der.
Leofric oyunu bel altı oynamıştır. Bir katolik olan Lady Godiva'dan manevi inanışlarına oldukça ters bir şekilde çırılçıplak soyunması ve o şekilde gezinmesi istenmiştir. Lady Godiva biraz düşündükten sonra halkım için soyunurum demiş ve halka haber salmıştır. Gündüz vakti çırılçıplak şekilde atın üzerinde şehri turlayacağım. Evlerinizden çıkmayın ve sakın bana bakmayın. Godiva uzun saçlarıyla göğüslerini örterek şehri atıyla turlamaya başlar. Sokaklarda ne bir insana rastlar ne de evlerinden Godiva'ya bakan birilerine. Halk Godiva'nın bu fedakarlığı karşısında kendisinden istenileni yapmış ve güzeller güzeli Godiva'ya bakmamıştır.
Rivayete göre dayanamayıp bakan bir tek dikizci Tom vardır, o da bedelini o anda kör olarak öder. Bunun üzerine Lord Leofric halk üzerindeki vergileri hafifletir. O andan itibaren de Lady Godiva zalimliğe karşı duruşun ve fedakarlığın sembolü olmuştur.
Müdür, demek ki insanlar bu nedenle bazı şeyleri soyunarak protesto ediyorlarmış.
Zilard, evet. Ama konunun ana fikri daha farklı müdür bey. Karşımızda Lord Leofric ile kıyaslanamayacak ölçüde zalim bir Adolf Hitler var. Ben kendi payıma düşen fedakarlığı yaparak çalışmalara devam edip Nazi Almanyası'ndan önce imkansızı elde etmek ve ülkenizi güven altına almak istiyorum. Sizden ise Lady Godiva'nın yaptığı türden bir fedakarlık değil, sadece radyumunuzu kullandırmanızı istiyorum. Siz bana yardımcı olarak ve fedakarlığınızı yaparak Lady Godiva'nın ruhunu mu, yoksa Hitler'in ülkenize atom bombası atacağı günü bekleyerek dikizci Tom'un ruhunu mu yaşatacaksınız?
Müdür Bay Zilard, itiraf etmeliyim, ikna edicilik konusunda hayatımdan sizden daha yetenekli biriyle karşılaşmadım. Dilediğinizi vereceğim. Radyumumuzu kullanabilirsiniz.
Zilard, teşekkür ederim müdür bey. Bugün büyük bir tarih kapısını araladınız. İstediğini alan Zilard iki ay içerisinde ufak bir ekip kurdu ve denemelere başladı. Bu zamana kadar düşünmekten öteye gidemeyen Zilard için artık hayatının en somut adımlarından biri atılmıştı. 12. ayrımın sonu. Sayfa 208.